Ayrım 33.
Pasaportlara aldırış etmiyordum. Nasıl olsa vizesiz olarak geçerli değillerdi. Ankara'daki Amerikan elçiliğine ulaşabilirsek bize yeni pasaport hazırlayacaklarından hiç kuşkum yoktu. Peki ama para işi ne olacaktı? Ya mücevherlerim? Değerleri önemli değildi benim için. Önemli olan Mose'nin niyetiydi. Bir yandan da düşünceli ve nazik davranıyordu. Bütün umudum da ondaydı. Bizi koruyacağına, sonuna kadar rehberimiz olacağına inanmak istiyordum. Yolculuğun sonuna kadar yanımızda kalacak mıydı acaba? Daha önce yanımda kimseyle sınırı geçmemiştim dedi Farsça. Ama siz benim bacımsınız. Sizinle birlikte geçeceğiz. Birden çok daha iyi hissettim kendimi. Bir süre sonra ters yönden gelen bir başka kamyonetle karşılaştık. Yan yana geldiklerinde her iki sürücü de kamyonetleri durdurdu. Zut baş dedi Mosen. Mehtap ile yola indik. Mosen'e döndüm. Onun da inmesini bekliyordum. Bunları kamyonetteki adama ver diyerek elime pasaportlarımızı tutuşturdu. Sonra sürücü gaza bastı ve Mosen'in yüzü kaybolup gitti. Mavi kamyonet içinde Mosen'le birlikte uzaklaştı. Demek bizimle gelmiyormuş diye düşündüm. Onu bir daha göremeyecektik anlaşılan. İkinci kamyonet bir U dönüşü yaparak bizi aldı. Hiç zaman kaybetmeden dağlara çıkan dönemeçli yollarda hızla ilerlemeye başladık. Bu araç üstü açık bir kamyonet, bir tür cipti. İçeride iki adam vardı. Ortadakine pasaportları uzattım. Elini yakacakmış gibi korkarak tuttu. Kimse üzerinde Amerikan pasaportlarımızla yakalanmak istemezdi kuşkusuz. Kısa bir mesafe sonra kamyonet durdu. Ortada oturan adam eliyle arkadaki açık bölüme geçmemizi işaret etti. Bizi o korumasız yere neden gönderdiğini anlayamamıştım ama istediğini yaptım ve akıl almaz bir hızla yola devam ettik. Bir gece önce ambardayken daha soğuk bir yer olamaz diye düşünüyordum ama yanılmışım. Mehtap'la birlikte kamyonetin açık bölümünde birbirimize sokularak büzüştük. Buz gibi ayaz içimize işliyordu ama Mehtap hiç yakınmadı. Yılan gibi dönemeçli yolda bir o yana bir bu yana kaykılarak ilerledik. Daha ne kadar dayanabilirdik acaba? Sürücü ana yoldan ayrılarak kayalık, çukurlarla kaplı bir arazide ilerlemeye başladı. Bir kilometre sonra durdu ve bizi yeniden içeriye çağırdı. Hemen geçtik. Birbirinden uzak kulübeler, sıska koyun sürüleri çarpıyordu gözüme arada bir. Ortadaki adam birden bir dağın tepesine işaret etti. Başımı kaldırıp baktım ve uzakta, omzunda silahı olan yalnız bir asker profili gördüm. İşareti yapan adam başını iki yana sallayarak homurdandı. Yol boyunca dağlardaki nöbetçileri gösterdi birer birer. Sessizlik içinde birden bir silah sesi duyuldu. Hemen ardından ikinci bir el atıldı ve atışlar dağlarda yankılandı. Sürücü hemen frene bastı. Her iki adamın da yüzü korkudan bembeyaz olmuştu. Onların korkusunu görünce benim de yüreğim ağzıma geldi. Mehtap kucağımda büzüştü. Gerilim içinde beklerken elinde silah taşıyan haki üniformalı bir asker bize doğru koştu. Pasaportlarım elime tutuşturuldu. Ne yapacağımı bilemediğimden çizmelerimden birinin içine tıktım. Mehtap'ı sıkıca göğsüme bastırarak bekledim. Gelen adama hiç bakma diye fısıldadım Mehtap'a. Hiç konuşma. Asker kuşkulu bakışlarla kamyonetin penceresine yaklaştı. Silahını sürücüye doğrulttu. Korkudan dona kaldım. Silahlı asker anlamadığım bir dilde bir şeyler söyledi. İki adam el kol hareketleriyle konuşurlarken onlara hiç bakmamaya özen gösterdim. Seslerini yükseltmişlerdi. Askerin ses tonu tehdit edercesine küstahtı. Mehtap parmaklarıyla elimi sıkıyordu. Soluk almaktan bile korkar olmuştum. Neredeyse sonsuza dek süren bir bekleyişten sonra asker sırtını döndü. Sürücü arkadaşına bakarak derin bir soluk aldı. Her ne atlattıysa inandırıcı olmayı başarmıştı. Yine hareket ettik ve düzgün yola çıktık. Her iki yönden de askeri araçlar gelip geçiyordu. Biraz ileride bir kontrol noktası görünüyordu. Oraya varmadan sürücü arabayı kenara çekti ve dışarı çıkmamız için bize işaret yaptı. Öbür adam da kamyonetten çıkarak kendisini izlememizi istedi. Anlaşılan kontrol noktasına görünmeden dolaştırarak geçirecekti bizi. Geniş ve açık bir yaylada ilerleyen adamın ardına takıldık. Dağlar arasındaki bu alan karlarla, buzlarla ve donmuş çamurla kaplıydı. Kontrol noktasının görüş açısı içindeydik ama kimsenin aldırış ettiği yoktu. Atış alanındaki hedef gibiydik. Yaylayı birkaç dakikada boydan boya geçtik ve çift taraflı trafiğin aktığı bir başka yola vardık. Ya kamyonetin ya da Mose'nin sözünü ettiği kırmızı arabanın gelip bizi alacağını sanmıştım. Oysa yolun kenarında durup beklemek yerine adam yürümeyi sürdürdü. Çaresiz, donarak ve titreyerek onu izledik. Trafiğin akışını izliyor, inişli çıkışlı yolda adamla aramızdaki mesafeyi koruyarak yanımızdan geçen kocaman, ürkütücü askeri araçlara aldırmadan ve hızımızı azaltmadan tehlikelere göğüs gererek yürüyorduk. Arada bir buzlu çamurun üstünde ayağımız kaysa da hemen toparlanıyorduk. Mehtap birbirinin ardından küçücük adımlarını atıyor, hiç sızlanmıyordu. Bir saat kadar böyle bata çıka yol aldıktan sonra adam bir dik yamacın eteğinde karlarla örtülü bir düzlüğü işaret etti ve oturup dinlenebileceğimizi söyledi. Bir takım işaretler ve Farsça birkaç sözcükle oturup beklememizi, kendisinin az sonra döneceğini anlattı. Sonra da hızla uzaklaştı. Mehtap ile bir başımıza karların üzerine oturup adamın uzaklaşmasını ve buzlarla kaplı tepenin üstünde yok olmasını izledik. Geri gelecek miydi? Niye gelsindi ki? Burası berbat bir yerdi. Amal paralarını önceden ödemişti nasıl olsa. Kandırılmıştık işte. Bu adamın hangi akla hizmet geri gelmesi beklenebilirdi ki? Orada öylece oturarak ne kadar süre kaygıyla, korkuyla ve dualar ederek bekledik bilemiyorum. Birinin durup bize soru sormasından ya da yardım eli uzatmasından korkuyordum. Ne yapardım böyle bir durumda? Bir ara arkası açık kamyoneti görür gibi oldum. Evet, askerle ateşli tartışmayı yapan sürücüyü tanımıştım. Oydu. Bize baktı, yüzünde bizi tanıdığını gösteren hiçbir belirti yoktu. Adam geri gelmeyecek diyordum kendi kendime. Daha ne kadar oturup bekleyecektik? Nereye gidebilirdik ki? Mehtap'ın hiç sesi çıkmıyordu. Yüz ifadesi her zamankinden de ciddiydi. Kararlıydı, Amerika'ya gidecekti. Adam gelmeyecekti. Artık bunu kesinlikle biliyordum. Karanlık bastırana kadar burada bekleyecektik. Sonra bir şeyler yapmamız gerekecekti. Ama ne yapacaktık? Başımızın çaresine bakıp ana kız el ele vererek batıya doğru yürüyüp dağları aşarak Türkiye'ye varabilir miydik? Yoksa geri dönerek kontrol noktasına ulaşmaya çalışıp düşlerimizi suya mı düşürecektik? Ya da hiçbir şey yapmayıp burada geceyi geçirmeye karar verdikten sonra birbirimizin kolları arasında donarak ölecek miydik? Adam geri gelmeyecek. Uzun bir süre önce Helen'in anlatmış olduğu hikaye geldi aklıma. İranlı bir anneyle kızından söz etmişti. Kız ölmüş, kadın da yarı ölü, bütün dişleri sökülmüş bir durumda ulaşabilmişti Türkiye'ye. Kadının görüntüsü kafamdan bir türlü silinmiyordu. Soğuktan ve korkudan öylesine tutulmuştum ki kırmızı arabanın yaklaştığını bile görmedim. Ancak yanımda durduğunda farkına vardım. Adam dönmüştü. Bizi hızla kırmızı arabaya bindirdi ve sürücüye acele hareket etmesini söyledi. 15 dakika yol aldıktan sonra yolun kenarındaki bir eve ulaştık. Dört köşe, beyaz çatılı, çimento ile yapılmış bir evdi bu. Ana yoldan ayrılıp dar bir yokuşa girerek evin arka tarafına dolandık. Avluda, karlar üstünde, üstü başı yırtık, yalın ayak çocuklar koşturuyor, büyük bir köpek avlıyordu. Pencerelerin eşiğinde, dalların üstünde, her yanda asılı donmuş çamaşırlar, buz tutmuş heykelleri andırıyordu. Kadınlar ve çocuklar bizi görmek için koşarak yaklaştılar. Kadınlar koca burunlu, aksi bakışlı ve çirkindiler. Kat kat giysileri yüzünden enine boyuna yapılı görünen bu kadınlar, elleri bellerinde kuşkuyla bizi izliyorlardı. "Zut baş," dedi geri gelen adam. Bizi evin yola bakan tarafına götürdü, evin girişine aldı. Kadınlar ayağımızdan çizmeleri çıkarmamızı işaret ettiler. Korku ve yorgunluktan bitkindim. Hayal dünyasında yaşıyor gibiydim. Çamur ve buzla kaplı çizmelerimi ayaklarımızdan çıkarırken kadınlarla çocuklar gözlerini üzerimizden ayırmadılar. Buz gibi soğuk ve bomboş bir odaya alındık. Kadınlardan biri oturmamızı işaret etti. Toprak yere oturduk ve bizi düşmanca süzen bu Kürt kadına kaygıyla baktık. Sıvası yer yer dökülmüş duvarların kirli beyaz monoton rengini, demir parmaklıklarla çevrili iki küçük pencere ile bir Kürt erkeğinin resmi bozuyordu. Resimdeki adamın elmacık kemikleri çıkıktı. Başında da bir kalpak vardı. Bir kadın ateşi körükledi ve çay hazırladı. Bir başka kadın sert ve soğuk bir ekmek getirdi. Bir üçüncüsü ise battaniye verdi bize. Battaniyeye sıkıca sarındık ama titremeden duramıyorduk. Bu kadınlar ne düşünüyorlardı? Hiç anlaşılmayan Kürtçe lehçeleriyle kendi aralarında ne konuşuyorlardı? Kürtler de Amerikalılardan nefret ediyorlar mıydı? yoksa Şii çoğunluğa karşı aynı safta mı yer alıyorduk? Geri gelen adam da bizim yanımıza oturdu, hiç konuşmuyordu. Bundan sonra ne yapılacağını öğrenmeme olanak yoktu. Bir süre sonra gördüğüm en geniş kalçalara sahip bir başka kadın odaya girdi. Yanında 12 yaşlarında bir oğlan çocuğu vardı. Kadın bize doğru yaklaştı. Oğlana birkaç söz söyledi ve mehtabın yanına oturması için işaret etti. Oğlan söyleneni yaptı ve şaşkın sırıtarak kadına baktı. Annesi olması gereken kadın tepemizde dikili duruyordu. Çok korkmuştum. Ne oluyordu? Öyle garip bir durumdu ki dehşete kapılmak üzereydim. Bu yasa dışı topluluğun elinde bir oyuncak gibi hissediyordum kendimi. Bize istediklerini yapabilirlerdi. Haykırmak istiyordum. Olup bitenler gerçek miydi? Nasıl olur da zavallı bir Amerikalı kadın böyle bir duruma düşebilirdi? Nasıl olduğunu biliyordum. Moody. Duvardaki gölgeler arasından sırıtan suratını görür gibi oldum. Beni döverken, mehtabı hırpalarken gözlerinde gördüğüm ateş, gaz sobasının harlı ateşiyle iç içeydi. Çevremden gelen Kürtçe konuşma sesleri yükselerek Moody'nin hain, iğrenç bağırmalarıyla bütünleşti. Moody. Beni mehtapla birlikte kaçmaya zorlayan Moody'ydi. Ama Tanrı da biliyor ya, kızımın başına bir şey gelecek olursa. Bu insanlar bize bir tuzak mı kuruyorlardı? Mehtaba el koymayı mı tasarlıyorlardı? Yoksa kadın mehtabı çocuğa gelin mi seçmişti? 1,5 yıldır içinde yaşadığım bu garip dünyada her şeyin mümkün olabileceğini öğrenmiştim. Bundan kötü bir şey olabilir miydi? Onu satmaya, pazarlık konusu etmeye karar verdilerse eğer, daha kötüsü olamazdı. Keşke ömür boyu İran'da kalmaya razı olsaydım diye düşündüm. Mehtabı nasıl böyle bir durumla karşı karşıya bırakabilmiştim? Kendimi yatıştırmaya çalıştım. Bütün bunlar yorgun beynimin kurduğu karanlık hayallerin sonucu olmalı diyordum kendi kendime. Anneciğim, burayı hiç sevmedim diye fısıldadı Mehtap. Gitmek istiyorum. Bunu duyunca daha da korktum. Çocuk da kötü bir şeylerin döndüğünü hissetmişti. Arada bir oğlan Mehtap'a doğru kaymak için kıpırdanıyor, kadının ürkütücü bakışlarıyla karşılaşınca yerinde duruyordu. Öbür yandaki geri gelen adam hiç sesini çıkarmadan oturuyordu. Yarım saat kadar sonra bir başka erkek girdi odaya. Bu adamın girmesiyle kadınlar arasında bir hareket başladı. Hemen önüne sıcak çay ve ekmek koydular. Çayı biter bitmez bardağını dolduruyorlardı. Odanın bir köşesinde yere oturmuştu, bize bakmıyordu bile. Giysilerinin arasından bir tabaka sigara kağıdı çıkararak içine beyaz renkli bir tütün sarmaya başladı. Marihuana mıydı bu, esrar mı yoksa afyon muydu? Bunları pek ayırt edemezdim ama sardığı şey hiç de sigara tütününe benzemiyordu. Birden adamı tanıdım. Duvarda resmi asılı olandı bu. Evin erkeği olmalıydı. Peki bütün bu kadınlar onun karıları mıydı? Erkek gücünün ağır bastığı bir toplumdan kaçarken daha da mı beterine çatmıştım yoksa? Ne zaman gideceğiz diye fısıldadı Mehtap. Buradan hoşlanmadım. Saatime baktım. Akşam olmak üzereydi. Neler olup bittiğini bilmiyorum dedim Mehtap'a. Her şeye hazır ol. Yavaş yavaş hava karardı. Birisi bir mum getirdi. Çevreye karanlık çökünce mumun titrek ışığı gerçeküstü bir görünüme büründürdü ortalığı. Gaz sobasından çıkan tek düze ses insanı sersemletiyordu. Orada 4 saat öylece o garip kadınla erkeğin karşısında kuşku dolu bakışlarla birbirimizi süzerek oturduk. Sonunda gerilimli bekleyiş, birisinin yaklaştığını haber veren bir köpek havlamasıyla sona erdi. Odadakilerin hepsi ayağa kalktı, herkes tetikteydi. Birkaç dakika geçmeden yaşlı bir erkek girdi odaya. 60 yaşlarında görünüyordu ama bu yalnızca benim tahminimdi. Yıpratıcı bir yöreydi burası, yüzler çabuk buruşuyordu. Büyük bir olasılıkla asker artığı olması gereken haki giysiler vardı üzerinde. Ayrıca başına bir kalpak, üstüne de zeytin yeşili asker ceketi giymişti. Evin erkeği bizlere bir şeyler söyledi. Bir tür tanıştırma yapmış olmalıydı. Selam diye mırıldandı yaşlı adam. Odanın içinde gelip gidiyor, arada bir gaz sobasında ellerini ısıtıyor, diğerleriyle konuşuyordu. Yaşına göre canlı, enerji doluydu. Her şeye hazır görünüyordu. Kadının biri bana kat kat yeni Kürt giysileri getirdi ve üstümdekileri çıkarmamı istedi. Kendi giysilerim kalana kadar soyundum. Yenileri giymeme yardım etti kadın. Bunlar ötekilerden biraz daha değişikti. Belki de yöreye göre değişiyordu biçimleri. Bunların etekleri daha büzgülü ve kabarıktı. Bu kat kat giysileri giydikten sonra kıpırdayamaz oldum. Soyunup giyinme sırasında odayı arşınlayan yaşlı adam gitmek için sabırsızlanıyordu. Hazırlık bitince Mehtap'la bana çizmelerin durduğu yere doğru onu izlememiz için işaret etti. Bir şeyler söyledi ve kadınlardan biri mumu üfleyerek söndürdü. Karanlık odayı şimdi yalnızca gaz sobasının gidip gelen ateşi aydınlatıyordu. Sonra adam kapıyı hafifçe araladı ve çizmelerimizi giymek üzere dışarı çıktık. Aceleyle ama sessizce ardından kapıyı kapattı. Mehtap çizmelerini bir türlü giyemiyordu. Ben de eğilemediğim için ona yardım edemiyordum. Çabuk çabuk diye işaret ediyordu yaşlı adam. Sonunda hazırdık. Mehtap elimi yakaladı. Nereye gittiğimizi bilmesek de buradan ayrıldığımız için sevinçliydik. Bu adam bizi Kızıl Haç ambulansına götürecek olabilirdi. Buz gibi soğuk gecede yeni liderimizin ardından yürümeye başladık. Geri gelen adam da dışarı çıktı. Ardımızdan kapının kapandığını duyduk. Sessizce evin arka tarafına geçtik. Köpek havlamaya başladı. Ulumaları rüzgarın sesine karışarak ta uzaklardan yankılanarak geri geliyordu. Bize doğru yaklaştı, burnunu uzattı. Korkuyla kaçtık. Bir at kişnemesi duydum. Yıldızlar parlıyordu ama nedense etrafı aydınlatmıyordu. Karanlıkta rehberimizi zorlukla izleyebiliyorduk. Atın yanına vardığımızda 4 saat süreyle bize ev sahipliği yapan adam yanıma iyice yaklaştı. O kadar ki bu karanlıkta yüzünün hatlarını seçebiliyordum. Güle güle dedi elini sallayarak. Ben de teşekkür anlamında hareket ettirdim ellerimi. Rehberimiz olan yaşlı adam ata binmemizi işaret etti. Geri gelen adam basmam için elini uzattı. Yaşlı adam da beni atın üstüne itti. Atın üstünde yer yoktu. Yalnızca bir battaniye vardı. Altıma yaymaya çalıştım. Geri gelen adam mehtabı kucaklayarak karşıma oturttu. Zehir gibi rüzgar kat kat giysilerime karşın içime işliyordu. Başını eğmeye çalış dedim mehtaba. Hava çok soğuk. Kollarımla onu korumaya çalışarak atın yelesini yakaladım. Amerikan atları kadar büyük bir hayvan değildi bu. Bir katır olabilirdi. Yaşlı adam aceleyle önden ilerledi. Bahçe kapısından çıkıp karanlığın içinde kayboldu. Geri gelen adam atı dizginlerinden çekerek önden yürümeye başladı. Yıllardır ata binmemiştim. Eğer siz ata ise hiç binmemiştim. Altımdaki battaniye hayvanın sırtından kayıyordu. Her an aşağı düşebilirdik. Bitkin bedenimde kalan son güçle yeleğe sımsıkı yapıştım. Mehtap kollarımın arasında zangır zangır titriyordu. Açık arazi üstünde ağır ağır ilerliyorduk. Yaşlı adam arada bir geri dönerek bizi uyarmak için bir şeyler fısıldıyordu. Altımızda yer yer çatlamış olan buzlar atın ayakları arasında kırılacak olursa dengemiz bozulabilirdi. Bu dağlık bölgede en küçük ses yankılanarak büyüyüp çevrede kol gezen pastarları harekete geçirebilirdi. Gürültü baş düşmanımızdı. Yokuş yukarı dimdik yükselen dağlara doğru tırmanarak yol alıyorduk. Sonunda hayvan adımlarını zor atar oldu. Bir ileri bir geri kayıyordu arada bir. Sabırla yola devam ediyordu. Bu yolculuğu daha önce de yapmış olduğu belliydi. Bir tepenin üstündeyken atın ayağı tökezledi. Boş bulunduk ve mehtap ile birlikte yere yuvarlandık. Düşerken bile onu iyice göğsüme bastırmıştım, acı duymaması için. Sert bir şekilde buzun üstüne düştük. Geri gelen adam hemen yardıma koşarak bizi ayağa kaldırdı ve üzerimizdeki karı silkeledi. Mehtap'ın yüzünü acı rüzgar yakmıştı. Bedeni açlıktan ve yorgunluktan bitkin bir durumdaydı. Ama çocukcağız hala sessiz ve kararlı, ağlamayacak kadar güçlü görünüyordu. Ata yeniden bindik. Bu kez daha da sıkı yapıştım hayvanın yelesine. Bayır aşağı görünmeyen ve bilinmeyen bir yolda ağır ağır ilerliyorduk. Henüz en sarp dağlara gelmediğimizi düşünüyordum. Bu çılgın işin nasıl üstesinden gelecektim? Atın üzerinde bile zor duruyordum. Beni bırakmak zorunda kalacaklardı. Hava daha da soğumuş, kapkaranlık olmuştu. Artık yıldızlar da görünmüyordu. İğne gibi batan bir kar, buz gibi rüzgara karışarak yüzümüzü kesiyordu. Tepeler arasında bir aşağı bir yukarı inip çıkarak dağları aşıyorduk. Çıkışlar daha kolaydı, rüzgardan korunmuş oluyorduk. Hayvan da yokuş yukarı daha kolay hareket ediyor, arada bir sıçrayan bir buz parçası ya da kısa bitkilerden kopan dal parçaları yüzünden duraklıyordu. İnişler ise çok daha tehlikeliydi. Tepelerin üstündeyken rüzgarın gücünü yüzümüzün tam ortasında hissediyorduk. Kar taneleri şarapnel gibi vuruyordu yüzümüze. Yüksek kümeler halindeki kar zaman zaman adam boyuna ulaşıyor, yürüyen adamı yutar gibi oluyordu. Kollarım sızlıyor, ayak parmaklarımı hissetmiyordum. Ağlamak, attan düşerek kendimden geçmek istiyordum. Ama donmaktan korkuyordum. Bu korkunç gecede ayak parmaklarımızdan olacağımız kesindi. Zavallı mehtabın titremesi ise bir türlü durmuyordu. Sonu gelmeyecek bir savaşım veriyorduk. Daha ne kadar süre bu şekilde devam edeceğimiz konusunda hiçbir fikrim yoktu. Zamanı da tahmin edemiyordum. Karanlıkta saati görebilsem bile kolumu kıpırdatmam olanaksızdı. Ucu bucağı belirsiz, buz tutmuş karanlıkta kaderimize terk edilmiştik. Birden yukarılardan gelen bir ses duydum. Büyük bir umutsuzluk sardı her yanımı. Pastara yakalanmıştık, bu kesindi. O kadar dayandıktan sonra yakalanmanın sırası mıydı? Geri gelen adam hiç aldırmadan yürüyordu. Birkaç dakika sonra bir koyun sürüsü çıktı karşımıza. Burada bu hayvanlara rastlamak ne kadar garipti. Bu buzlu iklimde nasıl canlı kalabiliyorlardı? Postları kalın, çok kalın olmalıydı. Yün giysilerine imrendim. Biraz daha yaklaşınca yaşlı adamın siyahlar giymiş bir çobanla konuştuğunu fark ettim. Çobanın elinde bir değnek vardı. Çoban yumuşak bir sesle geri gelen adamı selamladıktan sonra dizginleri onun elinden aldı ve koyunları bırakarak bizimle yürümeye başladı. Arkama dönerek koruyucumu aradım. Bize veda bile etmeden gitmiş miydi? Yaşlı adam ilerideydi. Yolu o buluyor, çobana rehberlik ediyordu. İnişli çıkışlı bir dağı daha aştık. Derken bir başka dağı daha. Atın üstünde kalmayı başarmıştık ama kollarım bedenimden ayrılmış gibiydi. Belki de donmuşlardı, hiç hissetmiyordum onları. İşin üstesinden gelemeyeceğiz diye ağlıyordum için için. Bunca şeyden sonra başaramayacağız. Kollarımın arasında titreyen mehtap başka hiçbir hayat belirtisi göstermiyordu. Bir ara başımı kaldırıp yukarıya baktım. Dağın tepesinde ürkütücü şekiller çarptı gözüme. Bunlar gökyüzünün donuk rengine yansıyan dehşet verici görüntülerdi. Pastarlar at üstünde devreye geziyorlardı. Başımıza gelebilecek en kötü şey pastarın eline düşmekti. Neler duymuştum bu insanlar hakkında. Yakaladıkları bütün kadınların ve hatta küçük kızların bile ırzına geçiyorlardı öldürmeden önce. Bir kadın asla bakire ölmemeli diyen sesleri anımsıyordum dehşet içinde. Hiç bu kadar korkmamıştım. Yola devam ediyorduk. Çok geçmeden bir kez daha üstümüzde birilerinin konuştuğunu duydum. Tartışma sesine benziyordu bu. Artık yakalanmıştık. Kesinlikle emindim. Mehtaba sımsıkı sarıldım. Acıyla fışkıran gözyaşlarım yanaklarımın üzerinde donuyordu. Çoban atı durdurdu. Kulak verdik. Rüzgar sesleri bize ulaştırıyordu. Birkaç kişiydiler. Yakalanmaktan korkmadıkları açıktı. Artık konuşmaları kavga tonunda değildi. Yaşlı adamın geri gelmesini bekledik ama gelmedi. Dakikalar geçtikçe gerilim artıyordu. Sonunda çoban ilerlemeye karar verdi. Atı çekerek seslere doğru ilerledi. Yaklaştıkça atın kulakları dikildi. Başka at sesleri geliyordu.